Ayrım 32.
Konu 17. Efendi ile köle arasında kurulması gereken düzen. Devlet, kölenin yiyeceğinin, içeceğinin, giyeceğinin sağlanmasına göz kulak olmalı. Bütün bunları bir kanunla düzene koymalı. Kanunlar, kölelerin hastalandıkları ya da ihtiyarladıkları zaman tedavilerine, bakımlarına da göz kulak olmalı. Claudius, hastalandıkları zaman efendileri tarafından tedavi ettirilmeyen kölelerin, kaçabilirlerse eğer özgür sayılacaklarını ilan etmişti. Bu kanun, köleleri özgürlüklerine kavuşturuyordu ama oncağızların yaşamalarını da sağlaması gerekti. Kanun, efendiye kölesini öldürmek yetkisini verirse, efendi bu yetkiyi efendi olarak değil, hakim olarak kullanmalı. Kanun, kölenin ağır bir muameleye kurban gidebileceği konusundaki en küçük endişesini bile ortadan kaldıracak hükümleri içine almalı. Roma'da çocuklarını öldürmek yetkisi babaların elinden alındığı zaman, hakimler babanın vermek istediği cezayı tayin etmek yetkisini kendi üzerlerine almış oluyorlardı. Efendilerin kölelerini öldürmek ya da yaşatmak yetkisini ellerinde bulundurdukları ülkelerde böyle bir geleneğin yerleşmesi akıllı uslu bir şey olurdu. Musa kanunu bu konuda çok ağırdı. Dipnot, Ahdi Atik'in Göç Bölümü 21, Cilt 21-22. Birisi kölesini döverken öldürürse cezaya çarpılır. Ama köle dayak yedikten sonra bir iki gün yaşarsa efendi cezaya çarpılmaz, çünkü efendinin yitirdiği ne de olsa kendi parasıdır. Medeni kanunu, tabii kanundan bu derece ayıran bir milletin nasıl bir millet olduğunu varın siz düşünün. Yunanlılarda bir kanun, efendileri tarafından çok kötü tutulan kölelere başka birisine satılmalarını istemek hakkını tanırdı. Son zamanlarda Roma'da da böyle bir kanun çıkmıştı. Efendi kölesine, köle efendisine kızdı mı, onları birbirinden ayırmak gerekir. Bir vatandaş başka bir vatandaşın kölesine karşı kötü davrandı mı, köle hakime başvurabilmeli. Eflatun'un kanunları olsun, daha başka milletlerin kanunları olsun, kölelere tabii savunma yetkisi tanımaz. Şu halde onlara medeni savunma yetkisini tanımak gerekir. Lakedemonya'da köleler hiçbir tecavüze, hiçbir hakarete karşı kendilerini savunamazlardı. Öylesine bahtsız bir varlıktı ki köle, yalnız bir vatandaşın değil, bütün bir milletin kölesi sayılırdı. Hem herkesin hem bir kişinin malıydı o. Roma'da köleye edilen kötülük yalnız efendinin çıkarı yönünden dikkate alınırdı. Dipnot, Cermanya'dan çıkan insan topluluklarının, kanunların ruhu çoğu zaman böyleydi. Akilyen kanununun etkisi altında kalan Romalılar, bir hayvanın yaralanmasıyla bir kölenin yaralanmasını birbirine karıştırırlar, yalnız değerleri azalacak diye korkarlardı. Atina'da başkasının kölesine kötülük eden bir vatandaşı ağır bir şekilde cezalandırırlar, bazen de ölüm cezasına çarptırırlardı. Böylece Atina kanunları pek yerinde bir görüşle, özgürlüğünü yitirmiş bir insanın hiç olmazsa güvenliğini yitirmesini önlemiş oluyordu. Konu 18. Kölelerin özgürlüklerine kavuşturulmaları üzerine. Cumhuriyet hükümetinde köle sayısı çoğaldı mı, birçoğunu özgürlüklerine kavuşturmanın zorunlu bir hal alacağı kolaylıkla anlaşılır. Ama işin kötüsü şu ki, köle sayısı çok olursa hepsini birden bir düzen altında tutmak güçleşir. Buna karşılık özgürlüklerine kavuşturulan köle sayısı çok olursa, o zaman da bunların hepsi birden cumhuriyetin sırtına yük olur. Kaldı ki köle sayısının çokluğu cumhuriyeti tehlikeye düşürebileceği gibi, özgürlüklerine kavuşturulan köle sayısının çokluğu da aynı işi yapabilir. Şu halde kanunların bu iki sakıncayı da göz önünde bulundurmaları gerekir. Roma'da kölelerin özgür bırakılmalarını bazen kolaylaştırmak, bazen de güçleştirmek için çıkartılan, böylece kimi zaman kölelerin lehinde, kimi zaman aleyhinde beliren kanunlarla Senatus Consultus'lar bu konuda hükümetin ne büyük bir sıkıntıda kaldığını göstermek için kâfidir. Hatta öyle anlar oldu ki kanun çıkarmak cesaretini bile gösteremediler. Nitekim Neron zamanında özgür bırakılan köleler arasından nankörlük edenler olursa, bunların yeniden köleliğe dönmesi için senatodan bir karar çıkarılması istenince imparator, meselelerin ayrı ayrı halledilmesi, genel bir kararın çıkarılmaması gerektiğini bildirdi. Bu konuda iyi bir cumhuriyetin ne gibi kanunlar çıkarması gerektiğini tayin edemeyeceğim. İçinde yaşanılan zamana ve ülkeye bağlı şeylerdir bunlar. Bununla beraber bazı düşünceler ortaya atmaktan da kendimi alamıyorum. Genel bir kanunla çok sayıda köleyi bir anda özgürlüğe kavuşturmak doğru olmaz. Herkes bilir ki, Volsiniyenlerde özgürlüklerine kavuşup da bütün oyları ellerine alan kölelerin çıkardıkları o iğrenç kanun gereğince özgür erkeklerle evlenen kızlar önce kendileriyle yatmak zorunda bırakılmışlardı. Dipnot, Volsiniyenler eski Latium'un güneyinde oturan ve hükümet merkezleri Suessa Pometia olan İsa'dan önce 388'de Roma'ya boyun eğen Volsklar olacak. Cumhuriyete farkına vardırmadan yeni yeni vatandaşlar kazandırmanın çeşitli yolları vardır. Kanunlar para biriktirmeyi teşvik etmek suretiyle köleleri özgürlüklerini satın alabilecek duruma sokabilirler. Yahudi kölelerinin kölelik süresini 6 yıl olarak sınırlandırmış olan Musa kanunları gibi bu kanunlar da kölelik süresini sınırlandırabilirler. Dipnot, Göç 21 Cilt 2. Yaşları, sıhhatleri, zenaatları sayesinde geçim ihtiyaçlarını sağlayabilecek kölelerin bir miktarını her yıl özgürlüklerine kavuşturmak çok kolay ve rahat bir iş olur. Hatta hastalığı kökünden gidermek de mümkündür. Kölelerin çoğu kendilerine verilen çeşitli işlere bağlı olduklarına göre bu işlerin bazılarını, mesela ticaretle denizcilik işlerini, özgür insanlara vermek köle sayısını azaltmak demektir. Özgürlüğüne kavuşan köle sayısı çok olursa, bunların patronlarına borçlu oldukları şeyi ya medeni kanunlarla ya da kanun yerine geçecek anlaşmalarla tespit etmeli. Görülüyor ki bunların durumları siyasi devletten çok medeni devlet içinde gelişmeli. Çünkü halk hükümetinde bile egemenlik hiçbir zaman aşağı tabakanın eline geçmemeli. Özgürlüğe kavuşmuş bunca kölenin bulunduğu Roma'da bu konuda çok üstün siyasi kanunlar vardı. Onlara verilen şey çok azdı ama hiçbir şeyden de yoksun değillerdi. Yasama işlerine katılırlardı ama alınan kararlarda hemen hemen hiçbir etkileri olmazdı. Memur olabilirler, hatta dini görevlerde de bulunabilirlerdi. Ama bu imtiyazlar seçimlerde hiçbir fonksiyonları olmadığı için adeta sıfıra düşerdi. Milis birliklerine girmeye hakları vardı ama asker olmak için belli bir vergi vermek zorundaydılar. Özgürlüklerine kavuşmuş köleler evlenme yoluyla özgür ailelerin içine girebilirlerdi ama senatör aileleriyle kız alışverişi yapamazlardı. Nihayet kendileri tam manasıyla özgür olmadıkları halde çocukları özgür sayılırdı. Konu 19. Özgürlüklerine kavuşmuş kölelerle iyidişler üzerine. Böylece soylular hükümetinde olsun, cumhuriyette olsun, özgürlüklerine kavuşmuş kölelerle özgür vatandaşların durumu arasında pek öyle bir ayrılık olmaması, kanunların da bunları yaşama tarzlarına karşı duydukları tiksinmeden kurtarmaya çalışması çoğu zaman faydalı olur. Ama bir kişinin idare ettiği ülkelerde lükse düşkünlükle keyfi davranış hüküm sürdü mü, bu konuda yapılacak hiçbir şey yok demektir. Kölelikten kurtulanlar özgür vatandaşların hemen her zaman üstünde tutulurlar. Hükümdarın sarayında, büyüklerin konaklarında istedikleri gibi buyururlar. Efendilerinin faziletlerini değil de zayıf taraflarını inceledikleri için onlara devleti faziletleriyle değil zayıf taraflarıyla idare ettirirler. İşte imparatorlar çağında özgürlüklerine kavuşan kölelerin durumları böyledir. Başlıca köleler iyidiş oldu mu kendilerine verilen imtiyazlar ne olursa olsun bunları özgürlüklerine kavuşmuş köle olarak görmek olanaksızdır. Evlenip çoluk çocuğa karışamayacakları için zorunlu olarak bir aileye bağlanırlar. Vatandaşlıkları gerçek olmaktan çok hayal mahsulü bir şeydir. Bununla beraber yüksek memurluklara atandıkları yerlerde vardır. Dampier, Tonkender, sivil olsun, askeri olsun, bütün mandarinler iyidiştir. Aileleri yoktur, tabiatları bakımından cimri oldukları için de eninde sonunda bu cimriliklerinden ya efendileri ya da hükümdarları faydalanır. Yine Dampier'in dediğine bakılırsa bu ülkede iyidişler kadınsız duramadıkları için evlenirlermiş. Bunların evlenmelerine müsaade eden kanun, bir yandan bu gibi insanlara verilen öneme, öte yandan da kadınlara gösterilen saygısızlığa dayanır. Böylece aileleri olmadığı için bu kişiler bir yandan yüksek memurluklara atanıyorlar, öte yandansa yüksek memurlukları ellerinde bulundurdukları için evlenebiliyorlar. Bunun için değil midir ki zaten yitirdikleri duygularının yerini almaya çalışan mevcut duyguları büsbütün şiddetlenir ve ümitsizlikten doğan teşebbüsleri bir çeşit zevklenme halini alır. Nitekim Milton'da elinde istekten başka bir şey kalmayan, düşüşünü iyice hisseden o ruhun da bizzat bu yetkisizliğini kullanmak istediğini görüyoruz. Çin tarihinde sivil ve askeri memurlukların tümünü birden iyidişlerin elinden almak için bir sürü kanun çıkarıldığına, bununla beraber iyidişlerden vazgeçemediklerine, yine aynı idare tarzına döndüklerine şahit oluyoruz. Doğuda iyidişlik zorunlu bir hastalık haline almış gibi geliyor insana. 16. Kitap. Aileye bağlı kölelik üzerine çıkarılmış kanunlar, iklimin özelliğiyle ne dereceye kadar ilgilidir? Konu 1. Aileye bağlı kölelik üzerine. Köleler aile içinde yaşayan değil, aile için yaşayan kişilerdir. Bundan ötürü de ben onların köleliğini, kadınların bazı ülkelerdeki köleliğinden ayıracağım, adına da doğrudan doğruya aileye bağlı kölelik diyeceğim. Konu 2. Güney ülkelerinde erkekle kadın arasında tabii bir eşitsizlik vardır. Sıcak ülkelerde kızlar 8-9-10 yaşında erginleşirler. Dipnot, Montesquieu notunda Hatice'nin Hazreti Muhammed'le evlendiği zaman 5 yaşında olduğunu söylüyor. Tabii yanılıyor. Hatice Muhammed'den çok yaşlıydı. Peygamberimiz yalnız Ayşe adındaki karısını çok küçük almıştır. O da yine 5 değil 8-9 yaşlarındaydı. Bundan ötürü de çocuklukla evlilik hemen her zaman birleşir. 20 yaşında kadın ihtiyar sayılır. Bu yüzden de güzellikle olgunluk hiçbir zaman bir arada bulunmaz onlarda. Güzellik üstünlük tasladığı zaman olgunluk onu bundan caydırır. Olgunluk üstünlük tasladığı zamansa güzelliğin yerinde yerler eser. Kadınlar birisine bağlanmak zorundadırlar. Çünkü olgunluk onlara gençlikte güzelliğin sağlayamadığı üstünlüğü ihtiyarlıkta sağlayamaz. Şu halde din karşı koymadığı takdirde bir erkeğin başka bir kadınla evlenmek için karısından ayrılmasını, böylece çok evlilik kurulunu meydana gelmesini olağan bir şey gibi kabul etmek gerekir. Kadınların güzelliklerini daha iyi bir şekilde korudukları, daha geç erginleştikleri, daha ileri bir yaşta doğum yaptıkları mutedil iklimli ülkelerde ise kocaları da onlarla beraber ihtiyarlar. Üstelik evlendikleri zaman daha akıllı, daha bilgili, hadi daha çok yaşayıp daha tecrübeli oldukları için diyelim, erkekle kadın arasında bir çeşit tabii eşitlik meydana gelir. Bundan da tek kadınla evlenmek kanunu çıkar. Soğuk ülkelerde kuvvetli içkiler kullanmak zorunluluğu erkeklerde bir açgözlülük meydana getirir. Kendilerini daima savunmak zorunda oldukları için bu bakımdan daha temkinli olan kadınlarsa akıldan yana erkeklerden daha üstün olurlar. Erkekleri akıl ve kuvvet bakımından daha üstün yaratan tabiat, egemenliklerini de bu akılla kuvvetin tükendiği ana kadar devam ettirmiş. Kadınlara da güzellik vermiş. Erkeklere olan üstünlüklerinin ise bu güzellikle beraber sona ermesini istemiş. Ama sıcak ülkelerde bu güzellik hayat süresince değil, hayatın başında var olan bir şey. Böylece tek kadınla evlenmeye müsaade eden kanun, Asya ikliminden çok Avrupa iklimine uygun düşüyor demektir. Müslümanlığın Asya'da kolaylıkla, Avrupa'da ise güçlükle yayılmak olanağını bulmasının, Hristiyanlığın ise Avrupa'da tutunup Asya'da yıkılmasının, nihayet Müslümanlığın gelişmemesinin nedenlerinden biri de budur işte. İnsanların kafası öteden beri istediği her şeyi yapan, istediği her şeyden faydalanan o üstün nedene bağlıdır. Valentinian'ın kendisine göre ortaya attığı bazı nedenler yüzünden imparatorlukta çok kadınla evlenmeye müsaade edilmişti. Ama sonradan bizim iklimlerimiz için çok sert olduğu anlaşılan bu kanun, Theodos, Arcadius ve Honorius tarafından kaldırıldı. Konu 3. Çok kadınla evlilik, kadınların bakımına bağlı bir şeydir. Çok kadınla evliliğin yerleştiği ülkelerde her ne kadar kadınların çokluğu kocanın zenginliğine bağlı bir şeyse de, herhangi bir ülkede çok kadınla evliliğin yerleşmesine erkeklerin zenginliği sebep olmuştur diyemeyiz. Çünkü yoksulluk da aynı sonucu meydana getirebilir. Vahşilerden söz açtığım zaman bunun böyle olduğunu göstermeye çalışacağım. Üstün milletlerde çok kadınla evlilik bir lüks değil, daha çok büyük bir lükse vesile sayılır. Sıcak ülkelerde insanların daha az ihtiyaçları olur. Dipnot, Seylan'da bir insan ayda 10 su ile geçinir, yalnız pirinç ve balık yer de ondan. Karısıyla çocuklarını beslemek kişiye pek öyle pahalıya mal olmaz. Şu halde çok sayıda kadınla evlenmek mümkündür. Konu 4. Çok kadınla evlilik ve bunun çeşitli şartları üzerine. Dipnot, 1757'ye kadar bu konunun başlığı çok evlilik kanunu bir hesap işidir şeklindeydi. Bu yüzden hücuma uğrayan başlığı 1757 baskısında değiştirdiler. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yapılan hesaplar kızdan çok erkek doğduğunu gösteriyor. Dipnot, İngiltere'de öyle olduğunu tespit etmişler ama bunu bütün Avrupa'ya uygulamak doğru olmaz. Asya ile Afrika üzerine yazılan raporlarsa buralarda erkekten çok kız olduğunu belirtiyor. Dipnot, Meako, Miyako ya da Kyoto, Japonya'nın eskiden din ve fikir dünyasının merkezi sayılırdı. Mikado da orada otururdu. Kempfer burada yapılan bir sayımın 182.072 erkeğe karşılık 223.573 kadın bulunduğunu söyler. Şu halde Avrupa'da yalnız bir kadınla evlenmeye müsaade eden kanunun da Asya ile Afrika'da birçok kadınla evlenmeye müsaade eden kanunun da iklimle bir ilgisi var demektir. Asya'nın soğuk ülkelerinde Avrupa'da olduğu gibi kızdan çok erkek doğuyor. Bir kadının birçok erkekle evlenmesine müsaade eden kanunun nedeni de işte budur diyor lamalar. Ama sanmam ki çok kadınla ya da çok erkekle evlenmeye müsaade eden kanunun yerleşmesine yol açacak böyle bir oransızlık birçok ülkelerde bulunsun. Bana kalırsa bu sadece kadının ya da erkeğin çok olmasının bazı ülkelerde başka ülkelere nispetle tabiattan daha az uzaklaşması demektir. Bununla beraber eğer seyahatnamelerde söylenilen doğruysa, yani Bantam'da erkek başına 10 kadın düşüyorsa, o zaman bu çok evliliğin özel bir durumu olur. Dipnot, Java Adası'nda Krallık. Bütün bu söylediklerimden sakın gelenekleri haklı çıkarmaya uğraştığım sonucunu çıkarmayın. Ben sadece bu geleneklerin nedenlerini ortaya koymaya çalışıyorum. Konu 5. Malabar'da yürürlükte olan bir kanunun nedeni. Malabar kıyılarında Nairler kastında erkekler yalnız bir kadınla, kadınlarsa birçok erkekle evlenebilir. Bu geleneğin nereden geldiğini bulabiliriz sanıyorum. Nairler soylu sınıfını teşkil ederler ve bütün bu ülkedeki milletlerin hesabına askerlik ederler. Avrupa'da askerlerin evlenmesi yasaktır. İklim bakımından bu kadarına elverişli olmayan Malabar'da ise evliliği mümkün olduğu kadar hafif bir yük haline getirmekle yetinmişler. Böylece bir kadının birçok kocası olmasına müsaade etmişler. Bu da aile bağlarıyla aile yükünün hafiflemesini ve erkeklerin askerliğe daha bağlı kalmalarını sağlamış. Konu 6. Çok Evlilik Kurulu'nun kendisi üzerine. Çok evliliği şöyle böyle hoş gördüren şartları bir yana bırakıp şimdi de biraz çok evliliğin kendisine genel olarak bir göz atalım. Bunun insanoğluna da, erkeklere olduğu gibi kadınlara da, insanların tabii haklarını çiğneyenlere olduğu gibi, tabii hakları çiğnenmiş olanlara da hiçbir faydası olmadığını görürüz. Çocuklara da hiçbir fayda sağlamaz. En büyük sakıncalarından biri, ana ile babanın çocuklarına karşı aynı sevgiyi duymalarının olanaksız oluşudur. Bir baba 20 çocuğunu, bir annenin 2 çocuğunu sevdiği şekilde sevemez. Bir kadının birkaç kocası olursa iş büsbütün kötüleşir. Çünkü böyle bir durumda baba sevgisi ancak babalardan bir tanesinin çocuklardan bazılarının kendisine ait olduğunu ileri sürmesine ya da öteki babaların bunun böyle olduğuna inanmalarına dayanır. Fas kralının sarayında beyaz, kara, sarı renkte birçok kadının bulunduğunu söylüyorlar. Acırım zavallıya, bir renk yetmez miydi ona? Birçok kadını elinin altında bulundurmak başkasının karısı için duyulan isteği yok etmez. Dipnot, bunun içindir ki doğuda kadınları harem dairesinde saklar, kimseye göstermezler. Çünkü kadına düşkünlük de cimrilik gibidir. Kişisinin parası arttıkça açgözlülüğü de artar. Justinianus zamanında Hristiyanlığın baskısından kurtulmak isteyen birçok filozof, İran'a Keyhüsrev'in sarayına sığınmış. Agatyas'ın dediğine bakılırsa bu filozofların en çok dikkatini çeken şey, başkalarının karılarıyla düşüp kalkmaktan çekinmeyen kimselerin bile birçok kadınla evlenmesine müsaade edilmesi olmuş. Çok kadınla evlilik tabiatın bile itelediği bir sevgiye yol açar dersen buna kim inanır? Ama doğru bir şey bu, çünkü bir çöküş başka bir çöküşe yol açar. Sefaretnamelerin dediğine bakılırsa, İstanbul'da ayaklanma olup da Sultan Ahmet'i tahtından indirdikleri zaman, halk vezirin konağını yağma etmiş, bir tane kadın bile bulamamış. Dipnot, patrona Halil isyanı. Cezayir'de bu iş öylesine almış yürümüş ki, sarayların çoğunda kadın diye bir şey yokmuş.